Kayin ve Habil Kurban Tarzı Yaratılış 4 Dinleyici dostlarımız sizlere esenlik olsun. Kendisinin öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu doğruluk yoluna boyun eğmesini, onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını isteyen Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere sizlerle tekrar beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Tevrat'ta yaptığımız en son çalışmada, Tanrı'nın Adem ve Havva günah işledikten sonra, Adem'in çocuklarını günahın, şeytanın ve cehennemin gücünden kurtaracak olanı dünyaya göndermek için yapmış olduğu planını ilan etmeye başladığını gördük. Aynı zamanda Tanrı'nın Adem ve Havva'nın kendileri için incir yapraklarından yaptıkları giysileri kabul etmeyi nasıl reddettiğini de görmüştük. Tanrı onlara günahkarların, kendilerini yargılaması gereken kutsal olanın önünde duydukları utancı örtmeleri için hiçbir çareleri olmadığını öğretmek istedi. Günahkarları suçlarından kurtarabilecek olan yalnızca Tanrı'dır. Böylece Tanrı'nın kendisinin bazı hayvanları nasıl kurban ettiğini, deriden giysiler yaptığını ve bunları Adem ve Havva'ya giydirdiğini gördük. Kanı dökülen ilk hayvan kurbanını Tanrı kesti. Aynı zamanda Tanrı'nın nasıl yeryüzünde İki grup insan bulunacağını ilan ettiğini de okuduk. Tanrı'nın sözüne inanmayı reddedenler ve Tanrı'nın sözüne inananlar.
Bugün Adem ve Havva'nın ilk iki oğlu hakkında bilgi edineceğiz. Tanrı'ya inanmayı reddeden Kayin ve Tanrı'ya inanan Habil. Gördüğümüz gibi Adem ve Havva şimdi cennet bahçesinin Aden'in dışında yaşıyorlardı. İşledikleri günah nedeniyle Tanrı onları huzurundan dışarı çıkarmıştı. Günah işledikleri için artık cennet bahçesinin bereketlerinin içinde yaşayamazlardı. Günahları Tanrı ile olan ilişkilerini bozmuştu. Ama yine de Tanrı onları sevdi ve onlarla ilgilendi. O zaman şimdi gelin birlikte Tevrat'ı okuyalım. Yaratılış kitabının 4. bölümünde şunlar yazılıdır. Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımı ile bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kayin'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Yaratılış 4:1-2. Adem ve Havva iki oğul dünyaya getirdiler. Kayin ve Habil. Bu oğullar da aynı anne babaları gibi günahkardılar. Adem'in günahı bulaşıcı bir hastalık gibi çocuklarına yayıldı. Anneleri Kayin ve Habil'e günah içinde gebe kaldı. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Adem'in kendisine benzer oğulları oldu. Yaratılış 5:3. Baba nasılsa oğlu da aynıdır. Kayin ve Habil günahkar bir doğa ile dünyaya geldiler. Çocuklar fiziksel olarak büyüdüler ve bilgileri çoğaldı. Kayin bir çiftçi oldu. Ciddi bir işçiydi ve ağır işten korkmuyordu. Habil bir çobandı. Her ikisi de Tanrı'yı biliyorlardı. Tanrı'nın var olduğundan ve kutsal olduğundan ve günahtan nefret ettiğinden haberdardılar. Ve her ikisi de Tanrı'ya yaklaşmak için Tanrı'nın buyurduğu şekilde bir hayvan kurbanının kanının dökülmesi aracılığıyla hareket etmek zorunda olduklarını bilmeliydiler. Kayin'in ve Habil'in yaşamlarında Tanrı'ya tapınmaya ve ona bir kurban sunmaya karar verdikleri bir gün geldi. Kutsal yazılar bu konuda şunu yazar. Günler geçti, bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin ile sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Yaratılış 4:3-5. Neler olduğu üzerinde düşünelim. İki kişi Tanrı'ya tapınmak istedi. Her ikisi de Tanrı'ya kurbanlar sundu. Ama kutsal yazılar şöyle der. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti, Kayin ile sunusunu reddetti. Tanrı, Habil'in kurbanını neden kabul etti ve Kayin'in kurbanını neden reddetti? Bu iki kurban arasındaki fark neydi? Kayin'in kurbanının ve Habil'in kurbanının birbirlerinden çok farklı oldukları doğruydu. Kayin, Tanrı'ya güzel sebzeler ve lezzetli meyveler getirdi. Habil ise Tanrı'ya lekesiz bir kuzunun kanını getirdi. Tanrı, Habil'in günahlarını bağışladı ama Kayin'in günahlarını bağışlamadı. Tanrı, neden bir kuzunun kanını getiren Habil'in günahlarını bağışlarken, sebze ve meyve getiren Kayin'in günahlarını bağışlamadı? Bunun nedeni, Tanrı'nın sebze ve meyveden hoşlanmayışı olabilir miydi? Hayır, nedeni bu değildi. O zaman Tanrı neden Habil'i doğru ilan etti ve Kain'i günahının içinde bıraktı? Nedeni şudur. Habil, Tanrı'nın talep ettiği kurbanı getirdi ama Kain, Tanrı'ya başka bir şey getirdi. Tanrı'nın adaletinden ödün vermeden günahlarını bağışlayabilmesi için talep ettiği şey neydi? Tanrı, lekesiz bir hayvanın kanını, yaşamını talep etti. Habil Tanrı'ya inandı ve aynen Tanrı'nın istediği şekilde kana dökülmüş bir kurban getirdi. Kutsal yazılar bu konu hakkında şöyle der. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. Habil, imanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. İbraniler 11:4. Habil Tanrı'ya inandı ama Kain ona inanmadı. Tanrı'ya inanmak ne anlama gelir? Tanrı'ya inanmak, onun sözüne inanma noktasına kadar Tanrı'ya güvenmek demektir. Tanrı'ya inanmak, Tanrı'nın söylediğini gerçek olarak kabul etmektir. Eğer Tanrı'ya inanıyorum diyorsanız ama Tanrı'nın kutsal yazılarda söylediklerine inanmıyorsanız, o zaman Tanrı'ya gerçekten inanmıyorsunuz. Tanrı ve sözü birdir. Eğer Tanrı'ya inanıyorsanız, o zaman sözüne inanacak ve itaat edeceksiniz. Eğer Tanrı'nın ne söylediğine inanmıyorsanız, reddettiğiniz Tanrı'nın kendisidir. Tanrı, Habil'i kabul etti. Çünkü o, onun sözüne inandı ve onun buyurduğu gibi bir kuzunun kanı ile Tanrı'nın önüne geldi. Tanrı, Kain'i kabul etmedi. Çünkü o, Tanrı'nın sözüne içtenlikle inanmadı. Kain, Tanrı'ya inandığını ileri sürdü ama eylemleri söylediğini inkar etti. Çünkü o, Tanrı'nın buyurduğu gibi kanı dökülmüş bir kurban getirmedi. Belki biri şöyle bir soru sorabilir. Tanrı neden hayvan kurbanlar buyurdu? Tanrı neden kan dökülmeksizin günah bağışlaması olmaz dedi? Nedeni şudur. Tanrı'nın kutsal yasası, günahın bedelinin, ücretinin, cezasının ölüm olduğunu bildirir. Kan dökülmesinin talep edilmesinin nedeni budur. Tanrı, günahın cezası meyveler ve sebzeler ile ödenebilir demedi. Ya da günahın bedeli dua etmek, oruç tutmak ve sevap işlemektir de demedi. Hayır. Kutsal Tanrı'nın söylediği şuydu. Günah için talep edilen bedel ölümdür. Tanrı, peygamberlerin yazılarında bize her kişinin, Adem'in her çocuğunun günah işlediğini ve her günahkarın kutsal olan Tanrı'nın önünde büyük bir borcu olduğunu gösterir. Günahkarın ölmesi ve bu günah borcunu cehennemde sonsuza kadar ödemesi gerekir. Günah borcu muazzam büyük bir borçtur ve bu borcu Tanrı'nın önünde iptal etmek için yeterince sevap işlemeniz imkansızdır. Günahın cezası ölüm ve cehennemdir. Bu borcun sevaplar ile asla ödenememesinin nedeni budur. Bu konuya bir örnek getirmeye çalışalım. Bir alacaklıya çok yüksek miktarda bir borcum olduğunu hayal edelim. Ve ben ona giderek şöyle diyorum. Sana çok miktarda para borcum olduğunu biliyorum. Ancak iflas etmiş durumdayım. Ve borcumu para ile ödemem mümkün değil. Ama sana ödeme yapmak için bir başka planım var. Planım şu. Her gün evinin verandasını süpüreceğim. Bu şekilde borcumun tamamını ödeyinceye kadar senin için çalışacağım. Alacaklı kişi sizce benim bu önerime nasıl bir karşılık verirdi? Belki kızardı ya da bana gülerdi. Yine de benim bu önerimi kesinlikle kabul etmezdi. Alacaklı benim bu planımı neden kabul etmezdi? Çünkü benim güçsüz iyi işlerim ile ona olan muazzam borcumu ödeyebilmem mümkün değildir. Benzer şekilde hiç kimse günah borcunu yapacağı iyi işlerle ödeyemez. Günahın bedelini ödeyebilecek yalnızca tek bir şey vardır. Para ya da iyi işler değil, o da ölümdür. Günahın cezası ölüm ve yargıdır. Bu gerçeğin sonucu olarak Tanrı, Kain'in ve Habil'in günah borcunu kendi elleriyle yaptıkları işleri temel alarak iptal edemezdi. Tanrı'nın onların günah borçlarını iptal etmek konusunda yaptığı plan bir kurbanın dökülen kanı aracılığıyla uygulanmalıydı. Masum olanın suçlu olanın yerine geçerek ölmesi gerekiyordu. Günahın bağışlanması insanın değil, Tanrı'nın planı temel alınarak gerçekleşir. Tanrı, yerimize geçen kurbanı temel alarak Adem'in çocukları için bir bağışlama ve kurtuluş kapısı açtı. Daha önceki kuşaklarda Tanrı, her günahkarın lekesiz bir hayvan sunmasını ve bu hayvanı boğazlamasını buyurdu. Masum hayvan günahkarın yerine geçerek ölecekti. Böyle bir kurbanın kanı nedeniyle Tanrı, Adem'in soyuna sabırlı davranabilir ve onların günahlarını bir süre için örtebilirdi. Ama hayvanların kanı, insanın günahının borcunu iptal edemezdi. Çünkü bir hayvanın değeri, bir insanın değeriyle eşit değildir. Kutsal yazılar bundan dolayı hayvan kurbanları hakkında onların gelecek iyi şeylerin sadece gölgesi olduklarını, aslı olmadıklarını, çünkü hayvanların kanının günahları ortadan kaldıramayacağını yazar. İbraniler 10:1-4. Böylece hayvan kurbanları hakkında hatırlanacak en önemli şey, onların Adem'in soyunun günah borcunu ödemek üzere dünyaya gelecek olan kurtarıcının yalnızca örnekleri olduklarıdır. Tanrı'nın vaat ettiği bu kurtarıcı, doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olup onları Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla ilk ve son kez ölecekti. 1. Petrus 3:18. Aynı konu müjdede İncil'de de yazılıdır. Peygamberlerin hepsi onunla, kurtarıcı ile ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Elçilerin İşleri 10:43. Ancak yine de Tanrı'nın kurtuluş planı daha önceki kuşaklarda hayvan kurbanlar sunulmasını talep etti. Ama Kain Tanrı'nın planını önemsemedi. Kain kendi çabalarının sonucu olan bir dini, yani Tanrı'nın öngördüğü yolun dışında başka bir yol öne sürdü. Kain ilk sahte dini yarattı. Tanrı'ya kendi elinin işlerini getirdi. Kendi yetiştirmiş olduğu şeyi Tanrı'ya kurban etti. Yani Tanrı'ya onun talep ettiği dökülen kana sahip olmayan lanetlenmiş toprağın ürününü getirdi. Tanrı böyle kansız bir kurbanı kabul etti mi? Hayır, Tanrı böyle bir kurbanı kabul etmedi. Habil ise Tanrı'ya lekesiz bir kuzu getirdi ve kan dökülmesi için bu kuzuyu boğazladı. Sonra da bu boğazladığı kurbanı yaktı. Bu kurban sayesinde Habil Tanrı'nın önünde temiz bir vicdana sahip oldu. Habil kendi içinde ölmeyi hak ettiğini biliyordu. Ama onun yerine masum kuzu ölmüştü. Habil bu davranışı ile günahkarların yerine geçerek onların günahının cezasını yüklenmek üzere ölmek için dünyaya gelecek olan kurtarıcıya iman ettiğine tanıklık etmiş oldu. Bugünün öyküsünü çok önemli bir soru sorarak özetlemek istiyoruz. Tanrı Kain'in kurbanını neden kabul etmedi? Kain Habil'den daha büyük bir günahkar mıydı? Hayır, neden bu değildi? Her ikisi de günahkardı. Tanrı'ya her ikisi de kurban sundu. Kain dindar bir kişiydi. Yüzeysel bir bakış açısıyla belki Kain'in sunduğu kurbanın Habil'in kurbanından daha saygıdeğer olduğunu bile söyleyebiliriz. Sebzeler ve meyveler çok güzeldir ama boğazlanmış bir kuzu ve bu kuzunun kanı göze hoş gelen bir görüntü arz etmez. Ama yine de günah Tanrı'yı ve Tanrı'nın duyurduğu bağışlama yolunu gücendiren bir şeydir. Kan dökülmeksizin günah bağışlaması olmaz. Böylece Tanrı Kain'i ve onun sunusunu reddetti. Çünkü Kain, Tanrı'nın doğru kurtuluş yoluna saygı göstermedi. Tanrı'nın buyurmuş olduğu doğru yol aracılığıyla gelmediği takdirde hiç kimse Tanrı'ya gelemez. Tanrı'nın yolu mükemmel ve kesindir. Aynı matematiğe benzer. Okulda bir öğretmen bir öğrencisine 2+2 kaç eder diye sorduğu takdirde verilecek yalnızca tek bir doğru yanıt vardır. 2+2, 4 eder. Bu soruya 3 yanıtını veren öğrenci yanlış cevap vermiş olur. 5 yanıtını veren öğrenci de yanlış cevap vermiş olur. 4.5 diyen de soruyu diğerleri gibi hatalı yanıtlamıştır. 2+2 yalnızca 4'e eşittir. Tanrı'nın öngördüğü kurtuluşun doğru yolu içinde aynı durum geçerlidir. Yalnızca tek bir Tanrı ve günahkarların kutsal olan Tanrı ile barışmaları içinde yalnızca tek bir yol vardır. Ve bu yol kesinlikle mükemmel olan kurbanın yoludur.
Bugün dinlemekte olan sizler, Tanrı'nın sizin günah borcunuzu sürekli olarak iptal etmek için sağlamış olduğu kutsal kurbanla ilgili olarak Tanrı'nın sözünün ne söylediğini biliyor musunuz? Tanrı'nın kendisinin sizin günahlarınızdan bağışlanabilmeniz ve Tanrı'nın önünde temiz bir yüreğe sahip olabilmeniz için gücü sınırsız bir kurtarıcıyı yeryüzüne gönderdiğini biliyor musunuz? Gelecek derslerde bu harika kurtarıcı ile ilgili çok şey öğreneceğiz. Kutsal yazılar onun hakkında şöyle der. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Elçilerin İşleri 4:12. Dostlar, bugün burada bitirmemiz gerekiyor. Tanrı'nın isteğiyle bir sonraki programda Habil ve Kain hakkındaki çalışmamızı tamamlayacağız. Onun, kan dökülmeden bağışlama olmaz diyen temel yasası üzerinde düşünmek için zaman ayırdığınızda Tanrı sizi bereketlesin.